Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel insane lefî Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim, vel asr innel insane lefî husr. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâki Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 25 Aban 1399, Hicri Kameri 29 Rebiülevvel 1442 ve miladi takvimle 15 Kasım 2020 Pazar. Bu sabahki yayınımızda az sonra ben Meysem Feriver ve arkadaşım Muhammed Bahtiyari ile birlikte sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, bölgede tekfirci teröristlerin bulunmasından duyulan kaygı, dinleyicilerle baş başa ve İran dünyada hangi konumda isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, korona ile mücadelede yeni tedbirleri açıkladı. İngiltere ve Almanya'da koronavirüs kısıtlamalarını protesto edenlere polis müdahale etti. İran'da elektrik trafoların yağının kimyasal arıtma cihazı yerleştirildi. Devrim muhafızları ordusu terörist çetelere topçu operasyonu düzenledi. Putin telefonda Aliyev ve Paşinyan ile görüştü. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a suikast önlendi. Şimdi detaylar.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran İslam Cumhuriyeti koronavirüs salgını ile mücadelede tüm gücünü kullandığını belirterek bu şon virüsle mücadelede yeni tedbirlerden söz etti. Cumartesi günü koronavirüs salgını ile Milli Mücadele Merkezi'nin oturumunda konuşan Ruhani, kısıtlamaların artırılması, kalabalıkların oluşmasının engellenmesi ve yolculuk sayısının azalması önemli bir zaruret olduğunu belirtti. Ruhani bu doğrultuda yeni bir plan hazırlandığını, plan bu hafta nihai şekline kavuşturulacağını ve 21 Kasım Cumartesi gününden itibaren ülke genelinde uygulanacağını kaydetti. Ruhani hazırlanan yeni plan ülke genelinde ve haftalık olarak uygulanacağını ve her kent için özel kurallar belirleneceğini vurguladı. Bu plan koronavirüs salgını son buluncaya dek devam edeceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Ruhani, kısıtlamaları artırmanın amacı vatandaşların içinde bulundukları şartların olağanüstü şartlar olduğunu anlamalarından ibaret olduğunu, bu şartları en asgari zararla aşmak için herkes yardımcı olması gerektiğini ifade etti. Ruhani ayrıca koronavirüs vakalarını ve özellikle hiçbir belirti göstermeyenleri tespit etmenin önemine vurgu yaparak hiçbir belirgin semptomu olmayan vakaları tespit etmek ve toplumdan ayırmak büyük önem arz ettiğini, bu önemli çalışma ise test sayısını arttırmakla mümkün olacağını belirtti.
Türkiye'de 14 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 92 kişi daha hayatını kaybetti. 3116 yeni hasta semptom gösteren ve koronavirüs testi pozitif çıkan kişi tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 11.418'e, hasta sayısı ise 411.055'e yükseldi. Vaka sayısı bilgisi paylaşılmadı. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsün Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı. Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı. Bugün tespit edilen 3116 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Hastane yükümüz ve sağlık çalışanlarımızın omuzundaki yük artıyor. Mevcut hasta yükünü taşınabilir seviyede tutmak için tedbirlere uymak zorundayız. Birlik olup mücadeleye güç verin.
İngiltere ve Almanya'da COVID-19 ile mücadele çerçevesinde hayata geçirilen kısıtlamaları protesto amacıyla düzenlenen protesto gösterileri polis müdahalesi ile şiddet olaylarına dönüştü. Reuters haber ajansının verdiği rapora göre Frankfurt'te Almanya polisi sağlık protokollerine uyulmaması gerekçesiyle tazikli su ile protestocuları dağıtmaya çalıştı. Buna esasen yaklaşık 600 Alman cumartesi günü karantina kısıtlamalarına itiraz amacıyla gösteri düzenlediler. İngiltere'de de polis güçleri Bristol şehrinde düzenlenen 400 kişilik toplanmaya saldırıp kaba kuvvetle insanları dağıtmaya çalıştı. Guardian gazetesinin raporuna göre Bristol polisi bu gösterilerin liderlerini tutukladığını belirtti. Avrupa kıtası dünyanın %10'luk nüfuzunu barındırdığı halde dünyada toplam koronavirüs ölüm vakalarının %25'i kadarını yaşamaktadır ve her gün de bu açıdan kötü gidişatını sürdürüyor.
Eski Amerika Başkanı üst düzey danışmanı Beyaz Saray'ın İran karşıtı siyasetlerinin sonuçsuz olduğunu belirtti. Amerika eski başkanı Barack Obama'nın baş danışmanı Robert Malley, Fransa'nın Le Point gazetesine verdiği demeçte şöyle bir açıklamada bulundu. İran yalnız değildir. Bu ülke Avrupa, Rusya ve Çin ile iyi ilişkiler kurmuştur. Kesinlikle İran'a yönelik maksimum baskı siyaseti sona erecektir. Eski Amerikalı makam sözlerini şunları da ekledi. Amerika'nın gelecek başkanı Joe Biden'ın diplomatik önceliklerinden biri de Belçika nükleer anlaşmasına geri dönmektir. Bu rapora göre daha önce de kimi Amerikalı yetkililer ve Joe Biden'a yakın isimler onun hükümetinin Amerika'yı tekrar Belçika nükleer anlaşmasına geri getireceğini bildirmişti. Amerika Başkanı Donald Trump 8 Mayıs 2018'de tek taraflı olarak Washington'un Belçika nükleer anlaşmasındaki taahhütlerini ihlal ederek bu uluslararası anlaşmadan çıkmış ve nükleer yaptırımları tekrar uygulamıştı. Trump'ın bu girişimi ise iç ve dış arenada tepkilere yol açmıştı.
Tahran Valiliği Yabancı Göçmenler ve Uyruklar Genel Müdürlüğü Başkanı İranlı kadınların yabancılar ile evlenmesi sonucu doğan çocuklar için ilk nüfus cüzdanının çıkarıldığını belirtti. Yine Haber Ajansı'nın cumartesi günkü raporuna göre Mansur Hacı şöyle bir açıklamada bulundu. İran İslami Şura Meclisi'nin onayladığı vatandaşlık yasasının uygulanması çerçevesinde 18.300 kişi bu yasa gereği İçişleri Bakanlığı ve Tahran Valiliği Yabancı Göçmenler ve Uyruklar Genel Müdürlüğü sitesine kayıt yaptırdı. Bu doğrultuda bu genel müdürlük tarafından ilk İranlı nüfus cüzdanı çıkarıldı ve teslim edildi. İran İslami Şura Meclisi temsilcileri Mayıs 2018'de tek maddelik özel bir yasayı onaylayarak İranlı kadınların yabancı erkekler ile evlenmesi sonucu doğan çocuklara vatandaşlık hakkı verilmesine onay verdi. Bu yasaya göre bu tek maddelik yasanın onaylanmasından önce veya sonra doğan babaları yabancı olan çocuklar 18 yaşa ayak basmadan İranlı annelerinin talebi üzerine İran vatandaşlığı hakkını alabilirler. Ayrıca bu tek maddeye göre bu çocuklar 18 yaşa ayak bastıklarında anneleri bu talepte bulunmasa da kendileri böyle bir talepte bulunup İran vatandaşlığına geçebilirler.
İran İslam Cumhuriyeti elektrik trafoların yağının kimyasal arıtma cihazını yerleştirerek bu cihazı dünyada üreten 5. ülke konumuna geldi. İran'ın Horasan Bölgesi Elektrik Dağıtım Şirketi Genel Müdürü Reza Riyahi, cumartesi günü Meşhed kentinde elektrik trafoların yağının kimyasal arıtma cihazının tanıtım töreninde bu cihazın İranlı bilgi ve bilim tabanlı şirketler tarafından üretilmesine değinerek şöyle bir açıklamada bulundu. İran bu cihazı yaparak Ukrayna, Avusturya, Kanada ve Amerika'nın ardından bu alanda 5. ülke olarak kendine yeter duruma geldi. Tam otomatik kontrolü sağlayan trafoların elektriğinin kesilmesini gerektirmeyen tamamen yerli ve kaliteli, çevreye uyumlu ve kirletici gazları azaltan standartlara uygun trafo yağının parametrelerini iyileştiren, kolayca çalıştırılan ve kurulan internet üzerinden arızaları belirleyen bu cihaz birçok avantajlı ve olumlu yana da sahiptir.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kara Kuvvetleri Seyyid-i Şüheda Hamza Karargahı'nın Halkla İletişim Bürosu, bu güçlerin topçu birliklerinin devrim karşıtı teröristlere saldırdığını duyurdu. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kara Kuvvetleri Seyyid-i Şüheda Hamza Karargahı'nın Halkla İletişim Bürosu yayımladığı bildiride şu açıklamalara yer verdi. Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri cumartesi günü İran'ın kuzey-batı sınırlarının ötesindeki devrim karşıtı terörist çeteleri hedef aldı. Bu operasyonda devrim karşıtı birliklere ağır zayiat verdirildi. Bu bildirinin devamında ise şu ifadelere yer verilmiştir. İran milletinin özellikle de sınır eyaletlerinde yaşayan vatandaşların huzuru ve asayişinin ve de ulusal güvenliğin korunması, İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri bilhassa da devrim muhafızları kara kuvvetlerinin kırmızı çizgisidir. Bu hususta hiçbir sınır ve tolerans tanınamaz.
Rusya Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ermenistan Başbakanı ve Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Karabağ Barış Anlaşması hususunda telefonda görüştüğünü bildirdi. Fars Haber Ajansı'nın verdiği habere göre Rusya Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Kremlin, cumartesi günü Vladimir Putin'in İlham Aliyev ve Nikol Paşinyan ile sözü geçen anlaşma hususunda konuştuğunu açıkladı. Kremlin'in bildirdiğine göre her iki tarafta ateşkesin uygulanmasına denetim hususunda memnuniyetlerini bildirmişlerdir. Rusya Cumhurbaşkanı bu telefon görüşmesinde Azerbaycan Cumhuriyeti kontrolünde bulunan bölgelerde Hristiyan kutsal noktaların korunmasının önemine vurgu yaptı.
Ermenistan Sağlık Bakanlığı 2000'i aşkın Ermeni gücün Karabağ'da öldüğünü açıkladı. Fransa Haber Ajansı'nın verdiği habere göre Ermeni yetkililer cumartesi günü 2300 kadar Ermeni gücün Karabağ'daki son çatışmalarda hayatlarını kaybettiklerini bildirdi. Buna paralel olarak Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı da cumartesi günü Şuşa şehri etrafında Ermenistan güçleri cesetlerini toplayıp insani girişimler kapsamında Rusya barış güçlerinin de arabuluculuğu ve denetimiyle Erivan'a teslim ettiklerini açıkladılar. Bu rapora göre Ermenistan'a teslim edilen cesetlerin sayısı belirsizdir ancak Azerbaycan Cumhuriyeti'ne teslim edilen ceset sayısının 6 kadar olduğu belirtilmiştir. 10 Kasım Salı günü Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Ermenistan Başbakanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın katılımı ile tam ateşkes ve çatışmaların sonlandırılması amacıyla Karabağ Barış Anlaşması imzalanmıştı.
Ermenistan'ın istihbarat servisi, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a suikast planının etkisiz hale getirildiğini ve önlendiğini bildirdi. Armen Press haber ajansının cumartesi raporuna göre Ermenistan eski Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı darbe ve Paşinyan'a suikast düzenlemek ve komplo kurmak suçuyla tutuklandı. Suçlanan Artur Vanetsyan hali hazırda Ermenistan'da muhalefet kanadında yer alan Vatan Partisi Başkanı olup yasa dışı silah, mühimmat ve bomba kaçakçılığından dolayı da yargılanmaktadır. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasında Rusya arabuluculuğu ile sağlanan Karabağ Barış Anlaşması'nın ardından Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a yönelik itirazlar Erivan dahil bazı şehirlerde tırmanmıştır. Paşinyan, bu anlaşmayı imzaladıktan sonra ihanet, yalancılık ve Ermeni güçleri Karabağ'da ölüme terk etmekle suçlanmıştır. Bu barış anlaşmasına göre Ermenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ait işgal ettiği Adam, Laçın ve Kelbecer bölgelerini tamamen Azerbaycan Cumhuriyeti'ne bırakacaktır. Bu çerçevede Laçin'den Ermenistan'ın Karabağ bölgesine bağlanması için bir koridorun açılmasına karşın, Azerbaycan Cumhuriyeti ana toprak parçasının Nahçıvan'a bağlanması için de Ermenistan topraklarından geçen bir koridorun açılması öngörülmektedir.
Tahran Radyosu'ndan haber bültenimiz devam ediyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk kesimi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la telefonda görüştü. Anadolu Ajansı'nın raporuna göre Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın görüşmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk kesimine yapacağı ziyaretin hazırlıkları ele alındı. Haberde ayrıca Mevlüt Çavuşoğlu, Ersin Tatar ile telefon görüşmenin ardından Twitter hesabından mesaj paylaşıp yapılacakları ele aldıklarını ve milli kenetleme ve birliklerinin vazgeçilmez olduğunu belirttikler aktarıldı. Ersin Tatar da Türkiye'nin Kıbrıs gelişmelerindeki rolünü önemli adlandırıp Ankara'nın rolünü göz ardı etmeye yönelik her girişimin yenilgiye uğrayacağını belirtti. Son haftalarda Doğu Akdeniz'de ve Ege bölgesinde Türkiye'nin başlattığı doğalgaz ve petrol arama ve çıkarma çalışmalarının artmasıyla bölgede gerilimler de artmıştır. Türkiye Dışişleri Bakanı bu çerçevede 15 Kasım günü Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk kesimine ziyarette bulunmuştu.
İsrail'li haber kaynakları Siyonist rejimi askerlerinin Benjamin Netanyahu'ya karşı göstericiler ile çarpıştığını belirtti. Siyonist haber kaynağı İ-24'ün verdiği habere göre yüzlerce gösterici cumartesi günü Kudüs ve Tel Aviv'i birbirine bağlayan karayolunda emniyet güçleriyle çarpıştı. Bu çerçevede 18 kişi sabotaj girişimlerinden dolayı tutuklandı.
İnsan Hakları İzleme Örgütü Birleşik Arap Emirliği şirketinin Sudanlıları işe alıp onları Libya'ya göndermesi hususunda yeni detayları açıkladı. El Haliç Online haber sitesinin verdiği habere göre İnsan Hakları İzleme Örgütü yayımladı. Raporda Birleşik Arap Emirliği şirketlerinden Black Shield'in 270 kadar Sudanlıyı koruma ve güvenlik gücü olarak işe aldığını ancak onları aldatarak Libya'ya gönderip askeri çatışmalara sürüklemiştir.
Binlerce Donald Trump yandaşı Trump'ın seçimlere hile karıştığı iddiasını desteklemek üzere silahlı gösteri düzenlediler. Kimi göstericiler ise kurşun geçirmez yelek ile bu gösteriye katıldılar.
Amerika Başkanı Trump yüz binlerce Amerikalının Washington DC'de desteklerini gözler önüne serdiklerini ve hile ile yolsuzluğa tahammül edemeyeceklerini gösterdiklerini söylediler. Muhabirimizin verdiği habere göre Amerika Başkanı Trump, yandaşlarının cumartesi günü Washington'daki gösterilerden kareler paylaşarak şöyle bir tweet paylaştı. Halkın bir köşede durup seçimin solcular tarafından özel olarak yönetilen Dominion şirketince çalınmasına seyirci kalması gerekmiyor.
Ve bültenimizin son haberi, İsveç başkenti ve birkaç başka şehirde bulunan camilere tehditvari mektuplar gönderildi. İsveç'in SVT haber kanalının cumartesi raporuna göre bu ülkenin Ulu Cami ve 4 başka cami son dönemde 4 tehdit içerikli mektup almıştır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz değerli dinleyiciler. İlk yorumumuz Irak Savunma Bakanı'nın Tahran ziyareti etrafında. Bölgenin özel koşulları ve de güvenlik ve terörizm ile mücadele ekseni etrafında işbirliği zarureti İran ve Irak ilişkilerini stratejik düzeye taşıyan özelliklerdendir. Bu doğrultuda Irak Cumhuriyeti Savunma Bakanı Cuma Anad Sudan, İran Savunma Bakanı General Emir Hatemi davetiyle cumartesi günü Tahran'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Irak Savunma Bakanı Sadun, İranlı mevkidaşı ile görüşüp bölgesel konuları ele aldı. Irak Savunma Bakanı bu görüşmenin ardından diğer İranlı üst düzey yetkililer ile görüşecek. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi'nin Temmuz ayında Tahran'a yaptığı ziyarette iki ülkenin işbirlikleri düzeyi yeni bir aşamaya taşınmıştı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi ise Irak Başbakanı'nın Tahran'da 21 Temmuz gününde Kabul'ünde yaptıkları konuşmada şöyle bir hatırlatmada bulundular. İkili ilişkilerde İran İslam Cumhuriyeti için çok önemli sayılan hususlar Irak'ta durumun iyileşmesi, bölgesel gücü, izzeti, güvenliği, menfaatleri ve çıkarlarıdır. İslam İnkılabı rehberi Amerika'nın İran Devrim Muhafızları Kudüs Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani ve Irak Haçlı Şabi Örgütü Başkan Vekili Ebu Mehdi el-Mühendis'e yaptığı suikastı ve onları şehit düşürmesini Amerika'nın bölgedeki varlığından doğan cinayet olarak değerlendirip şöyle bir hatırlatmada da bulundular. İran İslam Cumhuriyeti Irak Meclisi Milleti ve Hükümeti'nin Amerikalıları ülkelerinden atma kararlarının peşine düşülmesini bekliyor. Çünkü Amerikalıların varlığı güvensizliğe neden olur. Irak halkı ve bölge milletleri Amerika'nın bölgedeki varlığı ve müdahalelerinden acı ve dehşet verici tecrübeler edinmiştir. Amerika 2001 yılından bugüne kadar El-Kaide terör örgütüyle mücadele bahanesiyle hem de Trump ve Clinton'un itirafına göre Amerika'nın oluşturduğu bir terör örgütüyle mücadele bahanesiyle bölgeyi güvensizlik ve dizginlenemez terörizm ile karşı karşıya bırakmıştır. İşte bu varlık sonucu IŞİD terör örgütü ve onlarca terör çetesi ve grubu ortaya çıkmıştır. İranlı siyasi meseleler uzmanı Hüseyin Ruyveran ise bu hususta şöyle diyor. Iraklı grupların söyleyecek sözü çoktur. Amerikalıların esasında terör grupları özellikle IŞİD ile ilişkileri hususu vardır. Amerika bu gruplara silah veriyor. Kuşatıldıkları zaman ise onlara destek veriyor ve bunların hepsi Amerika'nın IŞİD'e karşı koalisyonda aktif olmadığını, olmayacağını tam tersi bu örgüte yardım edeceğini gösteriyor. Bunlar temel meselelerdir. Irak toplumu da bu hususlara çok duyarlıdır. Bölgenin mevcut durumu ise Amerika'nın askeri varlığı ile güvenlik oluşturamadığını, tam tersi daha fazla güvensizliğe neden olduğunu gösteriyor. Amerika kimi bölge Arap ülkelerine Siyonist rejim İsrail ile ilişkileri normalleştirme yönünde baskı uygulayarak bölgedeki güvenlik denklemlerini İsrail lehine çevirmek istiyor. Bu bileşenler ve koşullar göz önünde bulundurulduğunda İran ve Irak ilişkilerinin birçok açıdan öneme sahip olduğu söylenebilir. Bu yüzden İran'ın Irak'ın güvenliğinin güçlendirilmesindeki rolü sırf iki ülke için değil, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın bölgesel hedefler çerçevesinde de stratejik önem taşıyor. Bu doğrultuda Hill dergisi Amerika Kongresi'ne yakın bir site olarak Amerika'nın Irak'taki siyasetlerini eleştirerek Washington'un anlaşmaları ayakları altına alan bir ülke tanımlayıp şöyle yazdı. İran, Irak'ı desteklemesiyle her koşulda ortaklarına bağlı olduğunu, vefakar olduğunu gösterdi. Uzun vadeli olarak iki ülke ilişkileri anlamında öneme sahip husus ise iki milletin çıkarlarının korunması ve ortak tehditleriyle mücadeledir. Bu çerçevede İran İslam Cumhuriyeti bölgede ortak savunma ve güvenlik işbirliklerini güçlendirmek istiyor. Bu modele uygun olarak bölgenin güvenliğinin sağlanması katılıma dayalı bir husus olacaktır. Bu da komşu ülkelerin işbirliğiyle gerçekleşebilecek. Bu açıdan İran ve Irak Savunma Bakanlarının müzakereleri güvenlik ve askeri işbirlikleri ekseni etrafında olmuş ve stratejik önemi gözler önüne serilmiştir.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci yorumumuz Afganistan ordusunun Amerika'ya eleştirmesi konusu etrafında. Afganistan Ordusu Genelkurmay Başkanı Amerika'nın Taliban ve terör örgütleriyle mücadelede Afganistan ordusu güçlerine yardım etmediğini belirtti. General Yasin Ziya, Amerika'nın Taliban ile barış veya diğer meselelerdeki yükümlülüklerinden dolayı Afganistan ordusu güçleriyle işbirliği yapması gerektiğini ancak pratikte bunu yapmadığını belirtti. Afganistan ordusu Genelkurmay Başkanı saldırıların artmasıyla ilgili ülke genelinde yapılan tüm saldırıların ya doğrudan Taliban ile ilişkili olduğunu ya da onun müdahalesi sonucu gerçekleştiğini de sözlerine ekledi. Afganistan ordusu Genelkurmay Başkanlığı'nın Amerika'nın taahhütlerini yerine getirmemesi hususundaki eleştirisi 2014 yılında Kabil ve Washington arasında imzalanan iki taraflı güvenlik anlaşması ile ilgili olmuştu. Amerikan hükümeti bu güvenlik anlaşmasında Afganistan ordusunu eğitim, danışmanlık ve teçhizat alanında destekleyeceğini, böylece terörizm karşısında ve muhtemel tehditler karşısında mücadele gücünü arttıracağını taahhüt etmişti. Ancak Kabil ve Washington arasında güvenlik anlaşmasının imzalanmasından 6 yıl geçtiği bir sırada Amerikan hükümeti Afganistan ordusuna yönelik taahhütlerini yerine getirmemiştir. Bunun en açık örneği ise Afganistan ordusunu teçhizat ve silah açısından donatmamasıdır. Aldatıcı bir şekilde terörizm ile mücadele ve ulusal egemenliği destekleme sloganı ile çıkış yapan Amerika, Afganistan'ı da son 20 yıl içerisinde işgal altında tutmuştur. Amerika, Kabil ile imzaladığı güvenlik anlaşmasında Afganistan silahlı kuvvetlerine tam destek vereceğini, silah ve teçhizat açısından Afganistan ordusunu donatacağını, güvenliğin sağlanması ve terörizm ile mücadelede etkin adımlar atacağı sözünü vermişti. Bu güvenlik anlaşmasının imzalanmasından bugüne kadar Amerika hükümeti, Afganistan ordusu ve polisini güçlendirmek yönündeki vaatlerini yerine getirmemiş, tam tersi son zamanlarda askeri teçhizatı ve donanımlarını da Pakistan'a taşımıştır ve bu anlaşmayı bir şekilde ihlal etmiştir. Amerika'nın son girişimi yani askeri teçhizatlarını Afganistan'dan Pakistan'a taşıması ve Afganistan'daki Amerikan askeri üslerini yıkması ve tahrip etmesi, Beyaz Saray'ın bu güvenlik anlaşmasını hayata geçirmekte sadakatli olmadığını gösteriyor. Amerika'nın Afganistan'dan çıkışının ardından tehditlerin artması hususundaki kaygıları da siyasi ve askeri blöften başka bir şey değildir. Çünkü zaten son 6 yılda Afganistan'da antiterörist ve terörizm karşıtı girişimlerin farklı boyutları da iç imkanlar ve kapasitelere dayalı olarak yürütülmüştür. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah yorumlarının sonuna geldik.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems 25 Şaban 1399, Hicri Kameri 29 Rebiülevvel 1442 ve 15 Kasım 2020 Pazar. Yedi yıl önce bugün Hicri Şems'i 25 Aban 1292'de İranlı önde gelen mücadeleci ve meşruta yanlısı mücahitlerinden Serdar Milli lakaplı Settar Han vefat etti. Yıl önce bugün Hicri Şems'i 25 Şaban 1359'da İran'ın güneybatısındaki sınır kent olan Susengirt, İslam ordusu mücahit ellerin mütecaviz Saddam güçlerine karşı şanlı direnişlerine tanık oldu. Savunmaya yönelik operasyon İran Muhafızlar Ordusu ve Gönüllü Seferberler Ordusu'na mensup 200 kişi ve Susenkert sakinlerince hafif silahlarıyla gerçekleşti. Bu operasyonda İranlı cesur askerler Şehit Doktor Mustafa Çemran önderliğinde düşman tanklarının ağır saldırılarına karşı direniş sergiledi ta ki bu kenti Bağızçıların muhasarasından kurtarmayı başardı. Bu büyük zafer İranlı Müslüman savunucuların birçok asker kardeşlerini kaybettikleri bir sırada ve 3 gün boyunca devamlı olarak su, yiyecek ve mühimmat sıkıntısı çektikleri bir dönemde elde edildi. ...34 yıl önce bugün Hicri Şemsi 25 Haban 1365'te İranlı yazar, edip ve araştırmacı Üstad Muhammed Taki Müderris Rezavi 95 yaşında vefat etti. İran'ın kuzeydoğusundaki kutsal Meşhed kentinde dünyaya gelen Rezavi yıllarca birçok öğrenci yetiştirdi ve Üstad Dehoda'nın büyük lügatname eserinin tedvin edilmesine büyük katkılar oldu. Üstad Rezavi İran eski edebiyat metinlerini tahsih etti ve onların şerhini yazdı. O ayrıca fıkıh, mantık, felsefe ve Fransızca'da zirveye ulaştı. Tarih Buhara, Hoca Nasirettin Tusi'nin eserleri ve Ahvali ve Çılgın Enveri adlı eserler Üstad Rezavi tarafından kaleme alındı. İki yıl önce bugün Hicri Şemsi 25 Haban 1377'de İranlı önde gelen düşünür ve filozof Allame Muhammed Taki Caferi vefat etti. Hicri Şemsi 1304'te İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz kentinde dünyaya gelen Allame Cafer'in zeki ve yetenekli olması çocukluk döneminden beri aşikar olmaya başladı. Allame Caferi 15 yaşındayken eğitimini sürdürmek için Tahran'a gitti ve ardından Kum ve Necef-i Eşref'e gitti. Allame Cafer'in ders sınıfları genç kesim tarafından büyük ilgiyle karşılaştı. Onun eserleri arasında 27 ciltlik Nehcül Belağa tefsir ve tercümesi, Mesnevi'nin analizi ve tefsiri, İslam ve Batı'nın bakışıyla dünya insan hakları gibi eserlere değinebiliriz. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 25 Haban 1379'da İranlı yazar ve alim Hüccetül İslam Doktor Muhammed Hadi Yemini Necefi vefat etti. Hicri Şemsi 1310'da Tebriz kentinde dünyaya gelen Muhammed Hadi Yemini Necefi gençliğinde babasıyla birlikte Irak'ın Necef Eşref kentine gitti. Mısır'da El-Eser Üniversitesi'nden Arap Dili ve Edebiyatı dalında doktorasını alan Muhammed Hadi Yemini Necefi Tahran'da ders vermeye başladı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızla sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
MHP'liler suç duyurusunda bulundu. Eleştirmek suç oldu. Kılıçdaroğlu'na fezleke.
Karar.
Amerika'da iktidar devri krizi.
Ve Star.
Bakan Koca'dan uyarı. Ağır hasta sayımızda kayıplarımız da artıyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Kazım Güleçüz 13 Kasım tarihli Yeni Asya gazetesinde "Tek adam rejimi ekonomiyi de berbat etti" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden af talebinin kabul edildiği kendi mesajından 27 saat sonra duyurulan Berat Albayrak'ın Eylül sonu açıkladığı yeni ekonomi programı için şöyle yazmıştık. 2013'te yayımlanan 10. Kalkınma Planı'nda açıklanan 2023 hedeflerini incelediğimizde görüyoruz ki gayri safi yurt içi hasılanın 2023'te 2 trilyon dolara çıkmasını hedefleyen iktidar, kişi başına düşen milli gelirin 2023'te 25 bin dolara yükseltilmesini öngörmüş diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Yeni ekonomi programında ise bu hedefler aşağı çekilmiş. Gayri safi yurt içi hasılada 875 milyar, kişi başı milli gelirde 10.033 dolar. İşsizlikte 2013'te açıklanan 2023 hedefi %5, YEP'te %10.9 ve yazıyı şöyle bitirmiştik. Hali hazırdaki rakamlar kağıt üzerinde iyileştirmek için üzerlerinde onca oynanmasına rağmen bu hedeflerinde tutup tutmayacağı konusunda ciddi istifhamlar doğuruyor. 2023 için 2013'te belirlenen hedeflerdeki sapmaların tek adam rejimine geçildikten sonra bu boyutlara ulaşması bu sistem için seslendirilen Türkiye'yi uçuracak söylemlerinin geçerliliğini de yeniden sorgulatıyor. İktidar ve medyası tarafından çizilen bütün pembe tablolara, son derece iddialı ve parlak söylemlere, gösterişli sunumlara mukabil gerçekte nerelere uçtuğumuzu gösteriyor iktidarın kendi ikrarı ve rakamlarıyla. Albayrak programı açıklarken ve sonraki günlerde dövizdeki durdurulamayan yükselişe rağmen pembe tablolar çizmeye devam etti. Ama bu durum 8 Kasım akşamı Instagram'a yazdığı istifa mesajıyla sona erdi. İstifanın arka planına ilişkin tartışmalar sürüyor. Farklı iddia ve spekülasyonlar da dile getiriliyor. Ancak gelinen nokta tartışmaya hacet olmayan net bir gerçeği açığa çıkardı. Tek adam rejimine geçildikten sonra karar alma ve uygulama süreçlerinde daha da ileri boyutlara taşınan istişaresizlik, keyfilik ve denetimsizlik diğer alanlar gibi ekonomiyi de perişan etti. Gerçeklerden kopuk, umursamaz tavırlar, tutarsız ve çelişkili karar ve uygulamalar kötüye gidişatı iyice katmerledi. Merkez Bankası rezervlerindeki vahim erime, kurdaki yükseliş, bütçe açığındaki büyüme, işsizlikteki tırmanış göz göre göre devam etti. Bu tablonun sorumluluğunu tek kişiye yıkıp onu harcayarak işin içinden çıkılabilir mi? Gündemdeki en önemli soru bu.
Esfender Korkmaz 13 Kasım tarihli Yeni Çağ gazetesinde kur çarpar başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Dolar kuru 8.57 rekor seviyesini görmüştü. Bakan ve Merkez Bankası Başkanı değişti. Cumhurbaşkanı piyasaların beklentisi yönünde konuştu ve kur düştü. Dün öğlen saatlerinde dolar kuru 7.86 idi. Bu aşamada neden arttı? Neden düştü? Nereye kadar gider? Soruları önem kazanıyor. Dolarda rekor artışın temel nedeni ekonomik ve siyasi istikrar sorunudur. Ancak kısa sürede etkileyen 3 gelişme oldu diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Birisi yöneticilerin piyasayla inatlaşması piyasalara ve aynı anlamda üretici, tüketici tercihlerine ters düşmesidir. Eski Hazine ve Maliye Bakanı doğrudan veya dolaylı olarak kurlarla ilgilenmediğini söyledi. Bu anlayışın özeti ben ekonomik istikrarla ilgilenmiyorum demektir. Bu anlayışı herkes aynı anlamda tercüme etti. Ancak kendisi ve ya farkında değildi veya bilmediğimiz tercihleri vardı. Öte yandan her şeyin yolunda olduğunu tekrar ederek algı yaratmaya çalıştı. Olumlu bekleyişler ekonomik istikrarı da olumlu etkiler. Ancak eğer siyaha beyaz derseniz ters teper. Mamafi sorun yaşayanlar da tepki gösterdi. TL'si olanların umudu kayboldu ve dövize yönelim arttı. İkincisi kısa ve orta vadede dalgalı kur sisteminde oyun kuralına göre oynanmadı. Serbest kur veya dalgalı kur sistemi başı bozukluk anlamında bir serbestlik değildir. Gelişmiş ülkelerde bile kur hareketleri eğer ekonomik istikrarı bozacak boyutlara ulaşmışsa ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası elindeki araçlarla dolaylı yoldan müdahale eder. Bunların başında faiz gelir. Görevden alınan Murat Uysal faizi yanlış kullandı. Gösterge faizi enflasyonu ülke riski kadar artırmadı. Ancak Merkez Bankası dolaylı yoldan gecelik faizlerle ve geç likidite penceresini kullanarak fonlama faizini artırma kararı aldı. Faizleri dolaylı artırma kararı aynı zamanda yarın faizler ne olacak gibi sorulara neden oldu. Belirsizlik yarattı. Piyasaları aldatmak piyasayla oyun ters tepti. Dalgalı kurun yaratacağı kırılganlığı önlemek için ekonomi yönetimini ve Merkez Bankası'nın elinde çok sayıda araç var. Faiz, TL arzı, resmi rezervler, Merkez Bankası karşılık oranları bunlardan bazılarıdır. Döviz rezervleri hem kur politikası hem de iç ve dış güven açısından önemlidir. Merkez Bankası açıklanan Ocak-Eylül ödemeler bilançosu verilerine bakarsak kurların artmaktan başka gideceği yer olmadığını da görebiliriz. 9 ayda cari açık 28 milyar dolara yükselmiş, doğrudan yabancı yatırım sermayesi gelmemiş, vatandaşlık veriyor olmamıza rağmen yabancıya yalnızca 2,9 milyar dolarlık gayrimenkul satışı olmuş, 19 milyar dolar portföy yatırımı çıkmış, nereden çıktı belli olmayan 10,1 milyar dolarlık döviz çıkmış ve rezervlerde 42,6 milyar dolar azalmış. Bu tabloya kuru bırakan can dayanamaz. Grup toplantısında genel başkan olarak Erdoğan piyasaların ve halkın beklentileri yönünde konuştu. Yargı güvencesi verdi, şeffaflık vurgusu yaptı. Güven ve kredibilite sağlanacağını açıkladı. Yatırımlara destek verileceğini söyledi. Acı reçeteden söz etti. Bu konuşma piyasa tarafından üretici ve tüketici tarafından olumlu algılandı ve kendisine avans verildi. Bu avans ne kadar sürer? Süre bu konuşmanın arkasının gelmesine bağlıdır. Ayrıca ilk elde inandırıcı olan bu konuşmayı herkes kendine göre yorumlayacak ve inanırlarsa avans devam edecek. İnanmazlarsa kur artmaya devam edecektir. Öte yandan Merkez Bankası piyasaya döviz sürmesinin kur üzerinde de geçici etkisi oluyor.
Taha Akyol, 13 Kasım tarihli Karar Gazetesi'nde Erdoğan yeniden reform mu diyor başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan neredeyse 5 yıldır duymadığımız iktisadi rasyonalizm çağrıştıran kavramlarla bir konuşma yaptı. Döviz geriledi, TL 4 günde %10 değer kazandı. Erdoğan'ın bildik siyasi ve ideolojik söylem yerine rasyonel kavramlarla konuşmuş olması umutları arttırdı. Erdoğan bu defa faizi yükseltmek de vatana ihanettir demedi diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Gerçi faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur şeklindeki klişeyi tekrarladı. Fakat faizleri en azından enflasyon seviyesinde tutma mecburiyetini dile getirerek klişede esaslı bir revizyon yaptı. Öyle ya, faizi en azından enflasyon seviyesinde tutma mecburiyeti varsa faizi aşağı çekerek enflasyonu indirmek mümkün değildir. Şimdi piyasalardaki beklenti de 19 Kasım'daki para politika kurulunda faizin ciddi surette artırılmasıdır. JP Morgan 19 Kasım'daki toplantıda Merkez Bankası'nın 500 baz puan faiz artışına gideceğini tahmin ediyor. TL bu beklentiyle değer kazanıyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketler ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bölgede tekfirci teröristlerin bulunmasından duyulan kaygı.
Muhterem dinleyiciler, son dönemde Suriye'den binlerce tekfirci teröristin Azerbaycan Cumhuriyeti'nin işgal altında bulunan topraklarına intikal etmelerinin bölgede bağımsız devletleri kaygılandırdığı konusunu ele aldığımız sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Son günlerde Suriye'den binlerce tekfirci teröristin Azerbaycan Cumhuriyeti'nin işgal altında bulunan topraklara intikal etmelerinden duyulan kaygı, özellikle Rusya yetkilileri tarafından bu yönde yapılan açıklamaları bölgede güvenilir kaynaklarda doğruladığı için daha da arttığı anlaşılıyor. Gerçekte Rusya yetkilileri Suriye'den yaklaşık 2000 kadar tekfirci teröristin Güney Kafkasya bölgesine intikal ettiği yönünde açıklama yapmalarının ardından İran'da da bazı güvenilir kaynaklar tekfirci teröristlerin Karabağ bölgesine çöreklendiğini doğruladı. Söz konusu kaynaklardan biri bu bağlamda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Bazı bölge içi ve bölge dışı ülkeler Suriye'den tekfirci teröristleri Karabağ bölgesine intikal ettirdi. Adının açıklanmasını istemeyen kaynak bu ülkeler bu teröristlerin ailelerini de bu bölgeye intikal ettirmek istediklerini sözlerine ekledi.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nde ise başta Cumhurbaşkanı İlham Aliyev olmak üzere Bakü'nün üst düzey yetkilileri Karabağ çatışmalarında hatta bir tek ecnebi askeri gücün varlığını reddederken Rusya yetkilileri hala tekfirci teröristlerin Suriye'den Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında münakaşa konusu olan bölgelere tekfirci teröristlerin intikal ettirildikleri için söz ediyor. Moskova yetkilileri aynı zamanda bu konudan duydukları kaygıyı da dile getiriyor. Örneğin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Moskova'da yayınlanan Kommersant gazetesine verdiği demişti, Karabağ münakaşasına karşın ecnebi teröristlerin sayısı 2000'i bulduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada teröristlerin Batı Asya bölgesinden Karabağ bölgesine intikal ettirmeleri bu zümrenin Kafkasya bölgesinin güneyinde bazı alanlara musallat olmalarına yol açabileceği uyarısında bulundu. Moskova yetkililerinin bu kaygıları Rusya devleti, Batılı devletlerin hedef tahtasında bulunduğu bir sırada gündeme geliyor. Gerçekte Amerika ve bazı Avrupa ülkeleri Rusya'yı bölmek amacıyla şimdiye kadar bu ülkeye karşı birçok kumpas tedarik gördü. Putin yönetimi aleyhtarı protesto eylemleri bu kumpaslardan sadece biriydi.
Tekvirci teoristlerin Orta Asya ve Kafkasya ülkelerine intikal ettirilmeleri Amerika ve müttefiklerinin Rusya'yı zayıflatmak için uyguladığı bir başka kumpas sayılır. Bu bağlamda Rusya yetkililerinin kaygıları boşa olmadığı anlaşılıyor. Nitekim bundan önce de Amerikan terör devleti Afganistan'dan Orta Asya ve Kafkasya ülkelerine binlerce tekvirci gücü intikal ettirmek amacıyla yoğun çaba harcadı. Bu konuyu Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu'na üye ülkelerin resmi ve gayri resmi raporları da doğrular niteliktedir. Örneğin Tacikistan ve Özbekistan güvenlik yetkilileri son birkaç yılda birçok kez başta IŞİD terör örgütü olmak üzere bazı terör örgütlerinin Orta Asya bölgesine intikal ettirilmeleriyle ilgili çabaları ifşa ettiler.
Tacikistan yetkilileri bu ülkenin Afganistan sınırlarında 8000 tekfirci teröristin Orta Asya bölgesine geçmek üzere fırsat kolladığını rapor etti. Bundan önce Amerika terör devleti bölgedeki diplomatları ve ayrıca Afganistan'daki askeri güçlerinin yardımıyla Suriye'de beslediği 8000 kadar tekfirci teröristi Afganistan'a getirerek bu ülkeye konuşlandırdı. Gerçekte Amerika'nın nihai amacı bu teröristleri Orta Asya bölgesine yerleştirmektir. Gerçi Rusya ve Orta Asya ülkelerinin ciddi itirazlarıyla karşılaşan Amerika terör devleti bu planda başarılı olamadı.
Başta tekfirci IŞİD terör örgütü olmak üzere terör örgütlerinin operasyonlarından hedefleri bu örgütlerin tamamen Amerika ve Korsan İsrail'in sultası altında bulunduklarını ve onların politikaları ve çıkarları doğrultusunda faaliyet yürüttüklerini ispat etmiş bulunuyor. Bu yüzden dünyada Amerika ve Siyonist rejimin sultaşı politikalarına karşı olan tüm bağımsız ülkeler bu örgütün ve diğer terör örgütlerinin tehditleriyle karşı karşıyadır.
Rusya lideri Vladimir Putin bu bağlamda Kazakistan'ın Astana kentinde Şanghay İşbirliği Teşkilatı liderleriyle görüşmesinde tekfirci IŞİD terör örgütünün Orta Asya ve Rusya'nın güneyinde operasyonları ifşa etmişti. Putin elindeki raporlara istinaden IŞİD Rusya'nın çevresini istikrarsızlaştırmak üzere yeni planlar kurduğunu belirtti.
Bu tür ifşaat son yıllarda başta Amerika terör devleti olmak üzere Batılı devletlerin Rusya'ya ve bu ülkenin müttefiki olan diğer ülkelere darbe indirmeye çalıştığını ortaya koyuyor. Mevcut şartlarda ve Amerika terör devleti teoristleri Orta Asya bölgesine konuşlandırmakta başarılı olduktan sonra görünen o ki Beyaz Saray ve müttefikleri Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ üzerine çatışmalara yeniden başlamalarını Şom hedeflerini gerçekleştirmek için iyi bir fırsat olarak görüyor.
Gerçekte Kafkasya bölgesi bir barut fıçısına benziyor ve tekfirci IŞİD terör örgütünün bu bölgeye ayak basması ciddi tehlikelerin söz konusu olduğunu gösteriyor. Nitekim son yıllarda Rusya, Kuzey ve Güney Kafkasya bölgesinde yaşanan bazı acı olaylarda bu bölgelerin ciddi tehdit altında olduğunu ortaya koyuyor. Bu arada Mayıs 2015'te tekfirci IŞİD terör örgütü Kuzey Kafkasya şubesini açmasını da unutmamak gerekir. IŞİD'in dönem basın sorumlusu Ebu Muhammed Adnani bu haberi duyurduğu açıklamasında örgütün Kafkasya bölgesinde taraftarlarını kutlayarak şöyle demişti. El-Kadari örgütünün Kafkasya bölgesinin lideri olarak atanmıştır.
Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin feshedilen Milli Güvenlik Bakanlığı'nın 1992 ile 1993 yıllarında eski bakan yardımcısı ve bu ülkenin askeri ve güvenlik alanı uzmanı Sulheddin Ekber şöyle demişti. Uluslararası terörizm hızla yayılıyor. 2014 yılında Amerikalı askerler Afganistan'dan çekilirken uluslararası teröristlerin Kafkasya ve Orta Asya bölgelerine intikal ettirilecekleri öngörülüyordu. Halihazırda bazı terör örgütleri açıkça Kafkasya ve Orta Asya bölgelerine yönelmiş bulunuyor. Bu hem ciddi bir tehdittir ve hem var olan tehditlerin uygulanmaları muhtemeldir. Nitekim IŞİD defalarca Azerbaycan Cumhuriyeti'ni tehdit etmiştir.
Azeri uzman Sulheddin Ekber'in bu sözleri Kırgızistan Milli Güvenlik Bakanlığı yetkililerinden Artur Medet Bekov Kasım 2015'te şu açıklamayı yaptığı bir sırada gündeme geldi. IŞİD terör örgütü Orta Asya ülkelerinde terör eylemleri düzenlemeye $70 milyon tahsis etti. Bu para Orta Asya ülkelerinin vatandaşlarını tuzağa düşürmek ve onları terör saldırılarında kullanmak içindir.
Bakü'de yayınlanan Azatlık gazetesi o günlerde söz konusu Kırgız güvenlik yetkilisinden naklen şöyle yazdı. IŞİD halihazırda Kafkasya ve Batı Asya bölgelerinde aktif taraftarları bulunuyor. Gerçekte Amerika ve Fars Körfezi bölgelerinde bazı Arap müttefiklerinin kurarak beslediği bir terör örgütü olan ve Türkiye gibi ciddi hamillere bulunan IŞİD para karşılığında herhangi bir ülkede terör saldırıları düzenliyor. Bu gerçek örgütün bölgenin yoksul gençlerini para ile satın alarak hedef ülkelerde güvensizlik yarattığını gösteriyor. Hal böyleyken İran ve Rusya gibi bağımsız devletlerin bölgede oluşan uygunsuz şartlara itiraz etmeleri ve bu şartları yaratanlardan hesap sormaları en doğal haklarıdır.
Değerli dinleyiciler, bölgede tekfirci teröristlerin bulunmasından duyulan kaygı üzerine hazırladığımız özel programı dinlediniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir haftadan sonra dinleyicilerle baş başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirilerimiz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız.
www.parstoday.com olan internet sitemizde İran ve İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için çift 098-21-22-16-27-53 nolu telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız çift 098-21-22-01-36-82 nolu telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395-67-67 Tahran İran adresini kullanabilir.
Pars Today yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebilirsiniz. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Muhterem dinleyiciler, şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Necati Onur isimli dinleyicimiz gönderdiği aslında şu satırları bizimle paylaşıyor. Kıyıya fırlatılmış iki genç boylu boyunca uzanmış madde enjekte ediyorlar. Kendilerinden vazgeçmiş ve adeta ölmeden ölmüş çocuklar. Bu bir insanın yaşayabileceği en ağır dramdır. Düşünün, hayattasınız, nefes alıp verebiliyorsunuz fakat kendinizle, insanlarla ve nesnelerle kurduğunuz bağ koparmış ve cansız bir nesneye dönüşmüşsünüz. Yoldan geçenler çocuklara bakıp lanet okuyor, hakaret ediyor ve tehditler savuruyorlar. Fakat kimse çocukların bu duruma nasıl düştüğünü, onları öz kimlikleriyle tanıştırmayan ebeveynlerinin ihmalkarlığını, toplumun dışlayıcı tavrını hesaba katmıyor. Düşene bir tekmede sen at misali öfkeli bir yaklaşım sergiliyorlar. Elbette birey kendi davranışlarının sahibidir ve eylemlerinden bizzat sorumludur. Ancak en az onlar kadar çocukları öz değerleriyle buluşturmayan anne babalar, eğitimciler ve insan olduğunu iddia eden insanlar da bundan mesuldürler, doğru değil mi? Fakat nedense insanlar için işin kolayına kaçıyor ve en zayıf olanı seçip nefret kusmaya devam ediyorlar. Evet, maalesef toplumun kara tablosu bu. Yani çok düşündürücü bir şey değil mi? Yani madde bağımlılığı, gençler arasında Böyle bir bağımlılık. Yani burada sadece gençler değil, yani doğru bir tespit. Yani sadece düşene bir tekmede sen at deyip geçmekle olmuyor. Yani en az onlar kadar da toplumdaki yaşanan şartlar, aileler, yetkililer, onların da sorumluluğu var değil mi?
Tabii, iki taraflı bir şey yani.
Evet. Yani uzun bir mektup, isterseniz siz devam edin.
Tabii.
Kıyıya fırlatılmış iki genç, saçları dağılmış vaziyette ve üzerlerindeki giysiler toz toprak içinde kalmıştır. Solgun yüzlerinde derin çizikler oluşmuş çocuklarında. Utanma, sorgulama ve tabii ki kaçırma önemsememe gibi değerleri de tamamen kaybetmiştir. Kimseyi de aldırmıyorlar, kimseden de çekinmiyorlar ve kimseden utanmıyorlar ve adeta bir robot gibi hareket ediyorlar. Sanki koca şehir boşaltılmış da iki kişi kalmış gibi hareket ediyor çocuklar. Belli ki hiç sevilmemiş, sevildiklerini de hissetmemiş, insan olduklarının da farkına dahi varamamışlar. Suça bulaşmış bir çocuğu önce yüreğinizle selamlayın, yüreğinizle de okşayın, onun başını ve yüreğinizle konuşun çocukla. Sonra elinden tutun, çocuğun ve bizim için önemlisin, sana değer veriyoruz deyin. İsterseniz bir deneyin. O çocuğun vicdanında da kuruyan şefkat zerreciklerinin nasıl harekete geçtiğini göreceksiniz.
Evet, çok yani insan böyle mektupları alınca çok üzülüyor değil mi?
Tabii vahim bir durum gerçekten.
Gençlerin ne hale geldiği, yani demin de söylediğim gibi bu konuda sadece yani o maddeyi kullanan tabii ki o suçlu ama toplumun da burada bir yükümlülüğü vardır. Onu özellikle altını çizmek istiyorum. Yani herkes yani kendi payına düşen evet. O sorumluluğu yerine getirmeli. İster hükümet olsun, ister aile, anne baba olsun, ister okul olsun, üniversite olsun. Herkes taşın altından elini koymalıdır bu konuda. Kökünden kazınması için bu gençler yani gelecek nesilleri oluşturan gençler yani bu şekilde maalesef çok acı bir gerçektir.
Aslında ebeveynin üzerinde de büyük sorumluluklar düşüyor. Bu sorumluluğun yerine getirmemesi, aksında ilgisizlik, çocuklara karşı işte bir takım ilgisizlik, bunların işte neticesi de bu oluyor.
Toplumda maalesef yansıyor. Evet, evet. Aziz dinleyicimize bu güzel mektubundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sırada bir telefon mesajımız var.
Alo, merhabalar. Kolaylıklar diliyorum efendim. Ben uzun süredir sizin programlarınızı dinliyorum. Merak ettiğim şey daha çok oradaki yazar, okur yazar kesimlerle ilgili biraz bilgi verilebilirse daha iyi olur. Oradaki şairlerle, yazarlarla ilgili, günümüzdeki İran sineması ile ilgili, İran tiyatrosu ile ilgili ne durumdadır, hangi aşamadadır, Türk tiyatrosu, Türk sineması ile karşılaştırmalı olarak yapılırsa bu, biz de daha çok faydalanırız, daha çok yararlanırız. Çok çok teşekkür eder, saygılar sunuyorum. İşlerinizde size kolaylıklar, başarılar diliyorum.
Aziz dinleyicimize görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz. Evet, sıradaki mektubumuz Sayın Leyla Şaşmaz isimli dinleyicimizden şöyle yazıyor. Geçmiş dönemlerde insanlar ruhsal sorunlarını gizleme ihtiyacı hisseder ve psikiyatriste gitmekten kaçınırdı. O zamanlar yurdum insanı kendi kararları doğrultusunda değil, ötekinin ilki ve beğenileri ekseninde hareket eder, aksi bir tutum sergilediğinde mahalle baskısına maruz kalacağını düşünürdü. İfrat ve tefrit arasında gidip gelen insanlarımız geçmişte tamamıyla öteki odaklı yaşarken bugün ötekini tamamen yok sayıp ben odaklı kulvarlarda yürüyor. Doğru olan bu değildir. Doğru olan kişinin kendi taleplerini de ötekinin taleplerini de doğru yanlış süzgecinden geçirip itidal ekseninde kalabilmesidir ki bu sanıldığı kadar kolay değildir. Evet, Leyla Şaşmaz güzel bir tespitte bulunmuştur. Maalesef ya bizimkiler diyor ki duvarın bu tarafından düşüyor ya öbür taraftan. İfrat ve tefride karşı bir mektup, güzel bir mektup. İsterseniz siz devam edin.
Tabii. Günümüzde insanların büyük çoğunluğu depresyon, kaygı ve stres bozukluğu ve tükenmişlik sendromu gibi ruhsal sorunlardan şikayet ediyorlar. Ve bir damla huzur için çalmadığı kapı bırakmıyorlar. Gerçi bugün insanlarımız geçmişte olduğu gibi ruh hekimine de gitmekten kaçınmıyorlar. Aksine bunun bir ihtiyaç olduğunu da kabul edip destek almaya çalışıyorlar. Ancak çağın sorunları insanları hem ruhsal hem de bedensel olarak tüketiyor ve bitap düşürüyor. Özellikle sık sık işittiğimiz tükenmişlik sendromu hiçbir meslek, statü, para, mevki ve kültürel ya da etnik yapıyı ayırt etmiyor. Hemen herkesin de kapısını çalıyor ve insanların yaşama sevincini de alıp götürüyor. Değişen hayat şartları da yoğun iş koşulları ve ekonomik sorunlar aşırı strese ve tükenmişlik sendromuna da davetiye çıkarıyor. Omuzlarına bırakılan ağır yükü taşımaya da çalışan insanlar varoluşsal bilinçlerini ve rotayı kaybedip nesnelerin kölesi haline geliyorlar. Sekülerizmin rüzgarında savrulan fertler düşünme, sorgulama yetilerini kaybediyor ve adeta robotlaşıyorlar. Robot söyleneni yapmanın dışına çıkabilir mi? Soru sorabilir mi? Hissedilebilir mi? Sevebilir mi? İnanır mı? Değer üretir mi? Bir robot insanın fıtri olarak taşıdığı değerleri üretemez. O kurulmuş bir saat gibidir. Ne için görevlendirilmişse onu da yapar ve çekilir. Oysa insan yerkürenin sakinleri arasında özel bir mevkiye ve üst bir konuma sahiptir. Ve insan inanan, değer üreten, seven ve sevildiğini de hissedebilen bir varlıktır. Dinleyicimize teşekkür eder, mektuplarının devamını diliyoruz.
Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Programımızın sonunda Ekrem Dursun, Mehmet Eren ve Nihat Ece isimli dinleyicimize geçen hafta bize gönderdiği yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Haftaya görüşmek umuduyla, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İran, dünyada hangi konumda? Değerli dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti uluslararası verilere göre doğal kaynaklar, turizm, teknoloji, spor vesaire alanlar gibi çeşitli alanlarda dünya genelinde hangi konumda olduğunu sizlerle paylaştığımız sohbetimizin 23. bölümünde birlikteyiz. Sohbetimizde size sunduğumuz veriler 2018 yılına aittir. Acaba İran dünya genelinde incir üreten ülkelerin arasında 4. sırada yer aldığını biliyor muydunuz? İran İslam Cumhuriyeti, dünya tarım ürünlerinin 1/3'ünü üreten ülkelerin arasında ilk 10 sırada yer alıyor. Bu çerçevede dizi programımız boyunca bu ürünlerden bazılarını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Şimdi bugünkü bölümde İran'ın tarım ürünlerinden biri olan inciri ele almak istiyoruz. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'in Tin suresinin 1. ayetinde incir ve zeytin üzerine yemin ediyor. Bu yemin oldukça anlamlı bir yemindir. Zira incir oldukça besin değeri yüksek ve çok faydalı ve besleyici bir besindir. Dünya genelinde yetiştirilen incirin yaklaşık %85 kadarı kurutularak piyasalara sürülür. Zira incir oldukça çabuk bozulan bir meyvedir. İncir ağacı pençe şeklinde sarı ve gri yeşile kaçan yaprakları olan ve yüksekliği 6 metreye kadar varan aşırı soğuklara karşı dirençsiz olduğundan genellikle ılıman ve sıcak iklimlerde yetişen bir ağaçtır. İncir besleyici, güzel tadı, yüksek oranda şekeri, azotu, yağı, mineralleri, amino asit ve çeşitli enzimleri ile bilinen bir meyvedir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO'nun verilerine göre Türkiye yılda 305.450 ton incir üretimiyle dünya genelinde birinci sırada yer alıyor. Türkiye'den sonra Mısır ve Cezayir'de 167.622 ton ve 131.798 tonla ikinci ve üçüncü sırada yer alıyorlar. İran ise yılda 70.178 tonla dünya sıralamasında incir üreten dördüncü ülke sayılıyor. Dünya genelinde incir en çok Batı Asya bölgesinde üretiliyor. İran'ın özellikle Fars eyaletinin Estehban Möyöresi'nin kuru inciri kalite bakımından rakipsizdir ve dünya piyasalarında eşsiz bir ürün olarak bilinir. Değerli dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti uluslararası verilere göre doğal kaynaklar, turizm, teknoloji, spor vesaire alanlar gibi çeşitli alanlarda dünya genelinde hangi konumda olduğunu sizlerle paylaştığımız sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar buluşmak umuduyla sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerin özetleriyle karşınızdayız. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İran İslam Cumhuriyeti koronavirüs salgını ile mücadelede tüm gücünü kullandığını belirterek bu şom virüsle mücadelede yeni tedbirlerden söz etti. Türkiye'de 14 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı. Koronavirüs nedeniyle 92 kişi daha hayatını kaybetti. 3116 yeni hasta tespit edildi. İngiltere ve Almanya'da COVID-19 ile mücadele çerçevesinde hayata geçirilen kısıtlamaları protesto amacıyla düzenlenen protesto gösterileri polis müdahalesi ile şiddet olaylarına dönüştü. Eski Amerika Başkanı üst düzey danışmanı Beyaz Saray'ın İran karşıtı siyasetlerinin sonuçsuz olduğunu belirtti. Tahran Valiliği Yabancı Göçmenler ve Uyruklar Genel Müdürlüğü Başkanı İranlı kadınların yabancılar ile evlenmesi sonucu doğan çocuklar için ilk nüfus cüzdanının çıkarıldığını belirtti. İran İslam Cumhuriyeti elektrik trafoların yağının kimyasal arıtma cihazını yerlileştirerek bu cihazı dünyada üreten 5. ülke konumuna geldi. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kara Kuvvetleri Seyyidüşşehada Hamza Karargahı'nın halkla iletişim bürosu bu güçlerin topçu birliklerinin devrim karşıtı teröristlere saldırdığını duyurdu. Rusya Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ermenistan Başbakanı ve Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le Karabağ Barış Anlaşması hususunda telefonda görüştüğünü bildirdi. Ermenistan Sağlık Bakanlığı 2000'e aşkın Ermeni gücün Karabağ'da öldüğünü açıkladı. Ermenistan İstihbarat Servisi, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a suikast planının etkisiz hale getirildiğini ve önlendiğini bildirdi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerin özetini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.